Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bu hafta Müzikteyiz Bırakanlar'da çok değerli bir konuğumuz daha var. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Öğretim Görevlisi Argun Defne. Hoş geldiniz, şeref verdiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Ne güzel sizi bu programımızda konuk etmek.
Çok teşekkürler.
Sizin gibi başarılı bir öğretim görevlimiz ve sanatçımız. Bugün Türk Beşlerinden Necil Kazım Akses'i konuşacağız. Saygıdeğer hocamızı ve büyük bir deha değil mi?
Cumhuriyet sanat camiası müzik açısından. Cumhuriyet müzik devriminin 5 yıldızından bir tanesi.
Evet.
Atatürk'ün müzik öncüleri.
Evet. Evet.
Genç müzik öncüleri o zaman.
Kesinlikle.
Ve de Argun Hoca da. Hocamızın talebesi.
Öğrencisi, evet.
Hocamızın öğrencisi.
Bu da çok önemli ve özel bir durum tabii ki. Evet. Sizi ondan dinlemek bambaşka olacak eminim.
Onu tanımış olmak da benim için tabii büyük bir şeref oldu. Beraber çalışma şansına erişebilmek.
Evet. O dönemlere geleceğiz ama öncelikle Necil Kazım Akses'ten başlayalım. Acaba nasıl başlamış müzik hayatını?
Müzik macerası nasıl başlamış Necil hocamızın?
Necil hoca İstanbul Lisesi'ne gidiyor o zamanlarda.
Evet.
Darül Elhan var. Darül Elhan'da Cemal Reşit Rey armoni dersleri veriyor. Evet. O zamanlarda işte violonsele ve kompozisyona ilgi duymaya başlıyor. Ve Darül Elhan'da Cemal Reşit Rey'den armoni dersleri almaya başlıyor. 2 sene falan ondan ders alıyor. Evet. Sonra kompozisyon tahsili yapmak için Avrupa'ya gitmek istiyor. Viyana'ya. Babası posta müdürü, hı hı. Annesi de lise öğretmeni, Kandilli Kız Lisesi'nde öğretmeni.
Evet.
Ondan sonra yani olanakları kısıtlı olmasına rağmen aile oradan buradan bir şeyler bulup Necil Hoca'yı Viyana'ya yolluyor.
Hı hı.
Ondan sonra orada Joseph Marx'ın devrin en önemli kompozitörlerinden ve teorisyenlerinden bir tanesi öğrencisi oluyor.
Evet.
1926 senesi yanılmıyorsam. Ondan sonra bir
süre... senelerde ne kadar önemli şeyler değil mi? Ne kadar zordur bunları yapmak ama büyük bir başarı yani. Bir
başarı. Yokluklar senesi, savaş sonrası, cumhuriyet yeni kurulmuş. Yani hiçbir şey yok. Ve büyük Atatürk'ün dehası önce sanattan, kültürden başlıyor yani diğerlerin.
Kesinlikle. Ve bunun yani 1926'lardan bahsediyoruz yani. Şimdi
3 senelik bir cumhuriyet var.
Evet.
Günümüzde bir yurt dışına çıkmak ne kadar kolay ama o dönemde ne kadar zor ve ne kadar zorluklarla gidilmiş bu başarıya. Evet.
Ve bu aileleri ikna etmek, ondan sonra onların yani ikna etmek değil de onların bu düşünceye sahip olması da ayrıca bir takdire şayan bir durum tabii o seneler için.
Türk hükümetinin bursuna hak kazanıyor.
Evet, bir sene orada okuyor. Ortalaması, not ortalaması iyi olunca ondan sonra burs alıyor. Geri kalan şeyini bursla devam ediyor eğitimine. Joseph Marx'la kontrpuan, armoni ve kompozisyon dersleri çalışıyorlar. Daha sonrasında iş biraz daha ilerleyince çeyrek ton sistemine merak salıyor. Necil Hoca aynı zamanda çağını, etrafta neler olduğunu çok merak eden, araştıran bir kişi. Öğrenciliyken de öyleymiş. Ondan sonra öğretmen olduktan sonra da öyle oldu. Ve Prag'a gidiyor. Prag'da da Prag Konservatuvarı'nda Joseph Suk, kompozisyon bölümü başkanı. Aloy Sabah ile çalışırken Joseph Suk'tan da ders almaya başlıyor. Ve aralarında da büyük ahbaplık oluşmuş oluyor. Joseph Suk da Çeklerin en büyük kompozitörlerinden bir tanesi. Büyük orkestra eserleri, senfonik şiirleri olan birisi. Tabii Alman ekolünden geliyor bunların hepsi. Necil Hoca da Alman ekolüyle yetişmiş birisi. Alman sistemi, Alman disipliniyle yetişmiş birisi.
Şu azme bakar mısınız? Kimlere ulaşmış yani?
Evet. Benim sözünü unutma. Aklıma şey geliyor. Yani o dönemde ortalıkta hiçbir şey yok. Savaştan yeni çıkmış bir ülke.
Evet.
Cumhuriyet yeni kuruluyor. Ben müzikle ilgileneceğim diyor. Mesleğim müzik olacak diyor. Hocasından etkileniyor. Hatta besteci olacağım diyor. Azme bakın yani. O o kadar yokluklar içerisinde. Ama ufka da bakın yani. O da çok önemli evet. bence.
Ve yeteneğe de bakın. Evet. Kimler tarafından kabul evet, görüyor ve kabul kimin görüyor. Kimlerin evet. öğrencisi evet. oluyor. Evet.
Daha sonra ülkeye geliyor. Ülkeye gelir gelmez de işte belki bir süre geçtikten sonra Atatürk opera sipariş ediyor. Hem Adnan Saygun'a hem de Necil Hoca'ya.
1934'te Türkiye'ye 34'te, geri dönmüş.
Evet. Yanlış hatırlamıyorumdur umarım.
Evet evet öyle.
Ondan sonra işte şey birer perdelik opera yazıyorlar. 3-4 ayda hem de yani çok kısa bir zaman içinde. Geceli gündüz yani. Biri bir odada öbürü öbür odada ondan sonra böyle şey meşakkatli bir çalışma. Ve işte Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk iki tane operasını, tek perdelik operasını ortaya çıkartmış oluyorlar. Yani Atatürk'te bir taraftan sürekli takipte neler oluyor. Biz yurt dışına gönderdik falan ya. Da bakalım nasıl gelmişler.
Yani şeye bakın, vizyona bakın. Olacak şey değil. Yani nasıl her şeyle ilgili yeni bir ülke kuruyor sıfırdan ama hiçbir şeyle de göz ardı etmiyor. Her şeyi de takipte. O ara İran Şahı evet. ziyarete gelecek. Evet. İran Şahı'na yeni cumhuriyetimizin, yeni ülkemizin tanıtılması ama modern bir cumhuriyetin, modern bir Türkiye'nin tanıtımına en büyük katkıyı sağlayacak işin vitrini, çiçek bahçesi olacak bir unsur olan opera. Operayla tanıtmak istiyorum.
Evet.
Türkiye'de o zaman evet. operayı çok bilen kişiler de yok yani evet. değil mi? Dinleyen de yok.
Atatürk
yani.
De bir taraftan takip ediyor, dinliyor. Yurt dışına gittiği zaman orada temsillere gidiyor. Yani çok ilgili tabii yani. Kültürden de işte sanattan da çok entelektüel birisi aynı zamanda.
Bu sohbetimize kısacık bir ara verip müzikle buluşturalım mı dinleyicilerimizi?
Tamam.
Hocamızdan, hocamızdan? Nurlar içinde yatsın. Necil Kazım hocamızın bir eserini dinleyicilerimizle buluşturalım.
Küçük bir devreye girebilir miyim?
Tabii, tabii ki, ki. Tabii ki.
Hocanın önemli olan eserleri aslında bana göre orkestra eserleridir. Hı hı. Yani kendi şeyini, ustalığını gösterdiği eserler orkestra eserleridir. Şimdi bu daha küçük çaplı bir orkestra eseri olmakla beraber hı hı. Öğrencisi olarak benim de en sevdiklerimin arasındadır.
Evet.
O zaman sen anons et.
Violonsel ve orkestra için İdil, Bilkent Senfoni Orkestrası, Şef Gürer Aykal.
Dinliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Necil Kazım Akses'in İdil adlı eserini dinledik. Konuğumuz Argun Defne, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Öğretim Görevlisi. Sevgili dinleyicilerimize, yeni radyosunu açmış olanları sizi tekrar tanıtmak istedim. Evet, devam edelim Necil Kazım Akses'le ilgili konuşmamıza.
Daha sonraki dönemlerde işte 35-36 senelerinde bir müzik okulu, konservatuvar kurulmasına karar veriliyor. Hı hı. Atatürk tabii bizzat kendi ilgileniyor. Hindemith, büyük kompozitör, Almanların büyük kompozitörlerinden bir tanesi. Bu konuyu yapması için, ondan sonra organize etmesi için Türkiye'ye çağrılıyor. Onun yardımcısı da Necil Hoca oluyor. Ondan sonra birlikte bir çalışmadan sonra 6 Mayıs 1936'da ki hocanın doğum gündür o gün. Ondan sonra uzun zamanda birlikte kutlanmıştır yani.
Evet. Her yıl kutluyoruz. Evet. Okulumuzun kuruluş yıl dönümüyle birlikte Necil Hoca'nın da doğum gününü kutluyoruz. Evet. Kutlamış oluyoruz 6
Anlamlı
Mayıs'ta.
Bir
konservatuvarımız kurulmuş oluyor.
Bu yıl 80. yılımızı kutlayacağız.
Evet.
Bu önümüzdeki 2016 Mayıs'ı, 6 Mayıs'ı 80. Evet. kuruluş yıl dönümümüz olacak.
Sonra da kompozisyon öğretmeni olarak göreve başlıyor. Tabii kompozisyon öğretmeni olduğu seneler boyunca birçok kompozitör yetiştiriyor. Ondan sonra Nevit Kodallı, Bülent Arel, Ferit Tüzün gibi... ve o Almanya'da etüt ettiği sistemi onlar üzerinde yapıyor. Onu çalıştırıyor. Alman sistemini onlara öğretiyor. Armoni, kontrpuan, kompozisyon dersleri veriyor. Fakat Necil Hoca'nın bir şeyi vardı. Özelliği vardır. Temeli verdikten sonra, işi bitirdikten sonra kompozitörü, öğrenciyi serbest bırakır. O yüzden Ferit Tüzün'ün müzik dili ayrıdır. Bülent Arel tamamen elektronik müzikte uğraşır. Nevit Kodallı'nın farklı bir şekildedir. Ondan sonra aynı şekilde Sıdıka Özdil'in. Ondan sonra farklı bir vardır. Üslubu vardır. Ondan sonra böyle öğrenciler yetiştiriyor. 60 küsur yıl, yani 63-65 sene kadar da ondan sonra bu kompozisyon öğretmenliğine devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli eğitim, öğretim neferlerinden duayenlerinden bir tanesi haline geliyor.
Yöneticilik tarafı da var değil mi? Konservatuar müdürlüğü yapıyor.
Evet, bir dönem konservatuvar müdürlüğü de yapıyor. Devlet opera böylesi genel müdürlüğü yapıyor. Ayrıca Türkiye'nin kültür ateşeliğini yapıyor.
Evet, bu dönemlerde de besteciliğinde biraz bir durağanlık hissediliyor. Öyle.
Evet tabii idari işler devreye girince biraz geri plandı. Fakat yine de çok üretken ve çağa takip ettiği için yani o dönemde çağ deyince, çağdaş müzik deyince genelde 20. yüzyıl müziği anlaşılır bizim Fakat öyle değildir. Yani şu anda, şu çağda neler oluyor onu takip etme becerisine sahip birisiydi. Evet. Notalar getirtirdi, CD'ler getirtirdi, derslerde bizlere dinletirdi o yaşına rağmen. Ben daha sonraki dönemlerde tanıdım tabii. Ondan sonra tabii daha mütekamil yazım tarzları falan ortaya çıkınca beste sayılarında gayet tabii biraz da azalma oluyor. Yani onun da var.
Etkisi var.
Evet.
Atatürk'ün ölümünün 100. yıl dönümü için 1981'de yazdığı Barış İçin Savaş adlı bir senfonik şiir var değil mi?
Evet.
Edebiyattan da çok etkilenmiş. Özellikle Melih Cevdet Anday, Orhan Veli ve Cahit Külebi gibi Türk şairlerinden de etkileniyor ve onları da onların şiirselliğini kullanıyor.
Necdet Hoca'nın edebiyata ve bizim divan edebiyatına çok büyük vardı, ilgisi vardı.
Evet.
Divan müziğine de aynı şekilde ilgisi vardı. Araştırırdı, okurdu. Harika şiir okurdu. Ondan sonra Cumhuriyet dönemi şairlerini de çok yakından yapardı.
Takip ederdi.
Bu Barış İçin Savaş'ta hocanın barışçıl tarafını ortaya çıkartan ondan sonra önemli eserlerinden bir tanesidir. O dönem divan edebiyatına olan merakı da bir divandan gazel örneğin. Ondan sonra Kanuni'nin Hürrem'e yapmış olduğu gazeli. Ondan sonra bir orkestra eseri haline getiriyor. Tenor sololu bir orkestra eseri haline getiriyor.
O zaman hemen dinleyelim.
İsterseniz onu dinleyelim.
Hemen dinleyelim o zaman. Nurlar içinde yatsın Necil Kazım Akses hocamızın bir divandan gazel eserini. Tenor Ayhan Uçtuk söylüyor. Borusan Filarmoni Orkestrası çalıyor. Gürer Aykal şefliğinde. Dinliyoruz efendim.
Adnim baharım da çetim ruzum nikârım bir dihandanım. Ya lel terelel, ya lel terelel, ya Neşatim, işretim, bezimim, çerağım, neyrim, şemimim, turuncu narinar enicim, benim şemim. Thank you.
azizim Yusuf'um, yârim gönül, gönül Mısır'ndaki hanım. İstanbul'um, Karaman'ım, diyar-ı milketi Rum'um, Bedaşan'ı büyük çağ'ı, Bağdat'ım Horasan. Ya leli leli tere leli.
Necil Kazım Akses gibi dev bir sanatçımızın, bestecimizin elbette ki ünvanları ve ödülleri de var. Sevgili dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. 1957'de Almanya'nın Almanya'da birinci derecede yaratıcı hizmet ödülü. 63'te İtalya'nın Cavaliere Ufficiale ünvanı İtalya'da. 71'de Türkiye Cumhuriyeti ve ülkemizde devlet sanatçısı ünvanı almış. 73'te İtalya'nın Commendatore, yine İtalya'da Commendatore madalyası. 73'te Tunus'un Habib Bourguiba Sanat ve Kültür madalyası. 81'de Atatürk Sanat Armağanı. 92'de Ant Vakfı'nın Onur Ödülü Altın madalyası var. 98'de İstanbul Üniversitesi Fahri Doktora ünvanı var. Var evet. Devam ediyor elbette ki.
Çok hepsini sayarsak program biter zaten.
Evet, evet.
Özellikle çok şöyle. Eseri var. İşte şan ve piyano üzerine yazılmış değil mi? Şan ve orkestra konçertoları var.
50 civarında sanıyorum.
Oda müzikleri, oda müzikleri var. Solo çalgı için eserleri var. Sahne eserleri var. Onları hemen söylemek istiyorum. Antigone için bir müzik yapmış. Üflemeli çalgılar için sevgili Ekrem Hocam. Kral Oedipus için müzik yapmış. Kadınlar Korosu ve yine üflemeli çalgılar için 1936'da Jules Caesar var. Onun için müzik yapmış. Yine üflemeli çalgılar için müzik
üflemeli
yapmış.
Üflemeli çalgıları ne kadar 1936'da. Sevdiğini gösteriyor hocam.
Evet. Koral Çalgan için de yanlış hatırlamıyorsam evet. Ona atfettiği bir eseri bulunuyor.
Viola Konçertosu
eseri var. Şimdi gelelim. Çok değerli tabii ki bestecimiz. Siz de onun öğrencisiniz. Bir de hoca, çok değerli bir hoca. Ama sizin açınızdan baktığımda nasıldı iletişimi öğrencilerle ve sizinle?
Anılarınız vardır mı?
Evet,
şimdi biz hocanın doğumunun 100. yılında bir organizasyon şey yaptık. Ercüment Erdoğan, Nejat Başeymezler ile evet. birlikte.
Onlar da öğrencileri.
Evet. İkisi de öğrencisi. Besteciliği, öğretmenliği ve dostluğuyla şeklinde bir başlık attık. Bu şeye başlık koyduk. Şimdi hocayı çok güzel özetleyen bir şeydir bu. Hocanın 3 tane temel şeyi vardır, önemli noktası. Besteciliği, öğretmenliği ve dostluğu. Şimdi ben öğrencisiyken bunları birebir yaşadım. Necil
i̇şte
hocayla. 97 senesinde tanıştım. İlk önce öğretmen-öğrenci ilişkisi, ondan sonra usta-çırak ilişkisi. En sonunda da bu ilişkiler dede-torun ilişkisinde şey oldu. Ve o günden beri hiç yanından ayrılmadım. Yani ölümüne kadar. 1999.
Sinirlenir miydi mesela?
Hiç. Öyle gözükürdü. Çok karizmatik bir görüntüsü vardı.
Evet, asabi bir görünüşü vardı
Turo
ama aslında.
Falan işte uzun beyaz saçlar. Churchill'in bir başka versiyonu gibi sanki. Ondan sonra korkutucu gelebilir ama bu kadar komik, bu kadar sosyal. Ondan sonra arkadaşları arasında esprili nükteden çok enteresan, renkli bir kişilikti. Öğrencisi olduğum zaman onların çok fazla şey öğrendim ben. Özellikle Alman stili, Alman ekolü şeyinde. Mezun olduktan sonra çalışma hayatımda o kadar iyi yetişmişim ki ben, insanı öğretmenliğe adım attığı zaman onu şey yapıyor. Herhangi bir ders teklif edildiği zaman onu reddetmediğinden anladım ben. Hocanın bize
neler yüklemiş,
ne kadar yüklemiş olduğunu.
Sadece size evet. mesleği değil, öğretmenliği de öğretmiş değil mi?
Öğretmenliği de öğretti.
Nasıl öğretileri de
her öğretmiş. Öğretmenin kendine has bir tarzı vardır. Hoca Joseph Marx'tan, Joseph Suk'tan farklı bir tarzı öğrenmiştir. Kendi üslubu farklıydı. Benim üslubum belki daha farklıdır. Fakat ortak nokta, en fazla bilgiyi en kısa yoldan öğrenciye nasıl aktarabilirizdir.
Evet.
Bu çok önemlidir öğretmen evet. şey ve Necil Hoca da böyle bir öğretmendi.
Evet.
Anılarınız vardır mutlaka yaşadığınız, böyle aklınıza geliyor mu küçük anekdotlar?
Şimdi bir tane geliyor, bu edebiyattan konuştuk biraz evvel. Hoca Viyana'da okuduğu zamanlarda onların edebiyat dersi de varmış okulda, öyle hatırlıyorum. Edebiyat hocası Knut Hamsun. Bunun eserlerini okudunuz mu falan şeklinde şey yapmış. Ondan sonra Necil Hoca da Victoria'yı, Knut Hamsun'un Victoria romanını okudun deyince edebiyat öğretmeni çok şey yapmış, takdir etmiş.
Hoşuna gitmiş
evet,
tabii ki.
Hoşuna gitmiş. Biz bir gün şeydeyken, dersteyken böyle bir konu açıldı. Ondan Knut Hamsun'u biliyor musunuz şeklinde. Ondan sonra hoca sordu bize. Ben de edebiyat sever bir aileden geliyorum. Hep kitap okunur bizim annemin babamın evinde de çok
ne
kitap
güzel,
okunur. Hala o şeyi devam ettirmeye çalışıyoruz. Benim de en beğendiğim yazarlardan bir tanesidir Knut Hamsun. Tam denk geldi. Ben de Victoria'yı okudum dedim. Pan'ı okudum dedim. Dünya Hümeti'ni okudum dedim. Hoca bir durdu şöyle. Ya sen neymişsin dedi. O günden beri o edebi şeyimiz de, edebiyat ilişkimiz de hep şey yaptı, sürdü. İşte evet. Kitaplar değiştik, kitaplar üzerine konuştuk, edebiyat üzerine konuştuk. O günü ben unutamıyorum.
Çok güzel, çok güzel.
Hoca de o şey görünüşü altında dediğiniz gibi...
Yumuşacık bir ruha sahipti.
Çok sosyaldi, yemeği, içmeyi, muhabbeti seven bir karakterdi. Evet, söylediğiniz gibi hatırlıyorum şimdi.
Ne dinleyelim?
Ama hepimiz ürkerdik. Şimdi hocamızın 50. yıl marşını dinleyelim. 50. yıl marşı şöyle özel, Cumhuriyet'in kuruluşunun 50. yılı için yazdığı, bestelediği evet. bir marştır. Bu marşı yine rahmetli, bugün ışıklar içinde uyusun, rahmetle andığımız yine hocamız Hikmet Şimşek yönetiminde Devlet Çok Sesli Korosu söylüyor ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası seslendiriyor.
Muhteşem bir eserdir.
Evet, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 50. yılı için yazılmış olan 50. yıl marşını dinliyoruz efendim. Muhteşem marş benim konservatuvara girdiğim yıl yazılmıştı 73 yılında.
Ve bana konservatuvar marşını da hatırlattı.
Evet, evet. Hocanın marşlarından söz edelim. Yani bunun dışında da konservatuvar marşında da bunun da bestecisi hoca.
Konservatuvar marşında da bestecisi. Ulvi Cemal Erkin'den
birlikte. Okulumuzun marşı, evet.
Ve o konservatuvar marşı bütün konservatuvarlar için bir onur timsali değil mi? Hepimiz onu ezbere biliriz.
Evet.
Ve söyleriz ve söylemeye de devam edeceğiz.
Okulumuzun marşı.
Kesinlikle. Türk beşlerimizin biz değerlerini ve kıymetlerini burada bıraktıkları izleri korumaya çalışıyoruz bu programda. Necil Kazım Akses de bunlardan biri.
Necil Hoca bir de Atatürk'ün verdiği direktifler doğrultusunda ondan sonra yani yurt dışında eğitimini almış şey yapmış ondan sonra eserlerinde Anadolu makamlarını ondan sonra ritimlerini yedirerek evet. Fakat kendi özgün stili içinde kendi özgün melodileri içinde daha mütekamil bir sistem biliyorsunuz.
Kendi yurt dışında koruyarak,
koruyarak ve eski... onu malzeme olarak kullanarak yani daha mütekamil bir yazım tarzı var ortada. Bizim Anadolu'da şey yaptığımız bu makamlarımızı işte modları onun içinde malzeme olarak kullanarak renklendirmiş birisidir. Yani herhangi bir melodiyi alıp ona orkestrasyon yapmak
o yüzden sadece
yerine kendi özgün eserlerinin yapma peşine düşmüş bir kompozitördü.
Müzikleri yaptığı müzikler sadece bir kesime hitap etmiyor. Yani herhangi biri dinlese tabii. De onu bir şekilde çekecektir
zaten,
o müzik.
Zaten bu divan edebiyatına ondan sonra halk edebiyatına çok şey biraz evvel bahsetmiştik düşkün.
Seçtiği bizim, şairler de
evet,
öyle.
O zamanı o müziği ya da işte o şiir şeyini şu şekilde açıklardı. Bizim bu kültürümüz Kanuni Sultan Süleyman'ın kaftanı gibidir derdi. Hı hı. Ara sıra Jamaika'dan çıkartacaksınız. Ondan sonra tozunu alacaksınız ama tekrar Jamaika'ya koyacaksınız. Hı. Çünkü artık çağ değişti, devir değişti, devri takip edeceksiniz diye her zaman bize öğütlemiştir. Çağdan kopmamamız gerektiğini, mütekamil gelişmiş olan her ne varsa onu takip etmemiz gerektiğini... çağdaşlığın ancak bu şekilde yakalanabileceğini bize öğütlemiştir her zaman.
Ne kadar güzel, ne kadar doğru şeyler söylemiş ve siz de bu kültürü ve öğrendiğiniz şeyleri genç kuşaklara aktarıyorsunuzdur eminim.
Elimizden geldiği kadar aktarmaya çalışıyoruz.
Aktarıyorsunuz ve biz sizi de bir gün programımızda tekrar sizi çok konuşmak sevindim. Ve sizin başarılarınızı konuşmak için bekliyoruz efendim.
Teşekkürler.
Sevgili dinleyicilerimiz bu hafta müzikteyiz bırakanlar da burada son buldu. Muhteşem bir konuğumuz vardı. Necim Necil Kazım Akses'i konuştuk Argun hocamızla. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için.
Sağ olun, teşekkür
verdiniz.
Ederim.
Hoşça kalın efendim. Müzikle kalın. Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan.